Ayrım 4. Bütün Öyküleri. Yusuf Atılgan. Sayfa 51. Yük. Göç zamanı deniz kıyısında toplandık. Son gelenlerdendik biz. Neredeyse akşam oluyordu. Kıyı göz alabildiğine kalabalıktı. Bizlerden başka sürüyle kırlangıçlar da vardı. Havalanma işareti ertesi sabah verilir sanıyordum. Aslında işaret falan değildir bu. Bildim bileli güneyden kuzeye, kuzeyden güneye, yılda iki kez bu büyük denizi aşarız. Hiçbir sefer işaret verildiğini duymadım. Sırası gelince birlikte havalanırız. Nasıl olur bu? Bilemem. Anlaşılan bütün bunlar kimselerin bilmediği eski zamanlarda düzenlenmiş. Yeni eşimle yan yana yüksekçe bir kayaya tünedik. Pek yorgun değildim. Birkaç yerde su kıyılarında dinlenmiştik. Kuzeydeki köyden sabahleyin gün doğarken çıkmıştık. Sağlığım yerindeydi, sevinçliydim. Bir yaştan sonra duymadığım bir kıpırtı vardı içimde. Yeni bir yaşam, bir serüven kıpırtısı. 4 günlük eşimle güneye gidiyordum. Yolda ona alıkça bir gösterişe bile kalktım. Öğle sonu yoğun havadan yukarılara, güneşe doğru, başım dönünceye dek yükseldim. O baş dönmesiyle yükseklerde uçtum bir süre. Tüylerim bedenimden ayrılıyor gibiydi. Sonra kanatlarımı, bacaklarımı koyverdim. Kendi yelimin uğultusuyla iniyordum. Bir nokta gibiydi eşim. Yaklaştı, büyüdü. Hızla geçtim önünden, yeryüzüne doğru. Toplanıp döndüm, yanına geldim. Ne güzel dedi. Yüreğim çarpıyordu. Kayanın üstünde yan yanaydık. Sol bacağımı indirip sağımı kaldırdım. Yedek yiyeceğimi azar azar ağzıma çıkarıp yemeye başladım. O da yiyordu. Yolculuğa boş kursakla çıkmak gerekirdi. Yarım gün uçtuktan sonra mini mini bir böcek bile taş gibi ağırlaşırdı. Bir kurbağa budu aldım gagamın ucuna. Ona uzattım. Nazlanmadan uzandı. Gözleri karaydı. Başını sağa çevirdi yavaşça. Güneş denize batıyordu. Sakın sönmesin. Sönmez dedim. Sorması hoşuma gidiyordu. Öteki pek sormazdı, becerikli bir dişiydi. Fırsat buldukça yakın yuvalardan çalı çırpı, paçavra aşırırdı. Yakalandı mı kıyasıya dövüşürdü. Kuzeydeki köyde bir cami üstünde 8 yuvaydık ve her yerde olduğu gibi komşular arasında sürekli bir didişme vardı. Bu yüzden mi bağlıydık birbirimize? Bunca zaman bozulan yuvalarımızı birlikte yaptık. Yavrular büyüttük, uçurduk. Sevişirdik. Zamanı geldiğinde her gün, her gece sevişirdik. Ayaklarını sımsıkı basardı yere. Kuyruğunu kaldırır, bırakırdı kendini. Boynunu öper ısırırdım. Uzun uzun, bağıra bağıra yapardık bu işi. 8 gün önce kayboldu. Akşamüstü yuvaya döndüğümde yoktu. Durgun gecede kulağım bir kanat sesinde bekledim. Ara sıra çağırıyordum. Komşulardan biri yeter diye bağırdı. Doğruydu. Ertesi gün ovada aradım ama üzgün değildim. Bir rahatlık duyuyordum. Yalnızlığın, sorumsuzluğun rahatlığı. Bir de ara sıra gelen bir koku. Komşular, niye bir eş aramaz bu der gibi baktıkça. Geleneklerimiz sağlamdır. Bir gün köyün alt başında yalnız kalmış bir dişi olduğunu söylediler. Tek kanatlı bir evin bacası dibinde bir yuvadaydı. Az öteye kondum. Bakıştık. Nasıl da gençsin dedim. Evet, bir dengini bulman gerek. Hayır, burada mı kalacağız? Olmaz dedim. Uçup yuvama döndüm. Az sonra o geldi caminin üstüne. İnce güzel, ağır ağır yürüyordu bana doğru. Dur, güneyde bir dengini bulursun yakında. Yaşlanıyorum ben artık. Biliyorum. Yanıma geldi. Burada mı kalacağız? Akşamüstü onun yuvasına gittik. Kalabalık istemiyordum. Sabah gün doğarken çıktım oradan. Yarın. Uyandığımda hava ağrıyordu. Yakından, uzaktan ötekilerin sesleri geliyordu. Kanatlarımı açıp gerindim. O da uyandı. İyi misin? Evet, ya sen? İyiydim. Az sonra hava iyice ağardı. Birden bir sessizlik oldu. Başımızı yukarı kaldırdık. Bekledik. İşaret verildi mi? Uzaktan o bildik hışırtı duyuldu. Kanat sesleriydi. Havalandık ve deniz üstünde akşama dek sürecek uzun yolculuk başladı. Yeterince yükseldikten sonra güneye yöneldik. Telaşsız, çabasız, tek düze uçulurdu. Denize bakmamak, özellikle denize inmemek gerektiğini bilirdik. Ama denize inmek zorunda kalsak ne olacağını bilmezdik. Etimizle bilirdik bunu. Sıcaktı. Öğleye doğru belime ağır bir şey kondu. Göz ucuyla baktım. Bir kırlangıçtı. Hayrola dedim. Hayırlar, birlikte geçeceğiz karşıya. Olur, yüzsüzlük değil, dedim öfkeyle. Şimdiye dek görülmemiş bir şey. Bu yolculuk tek başına yapılır. Öyleydi. Her yıl binlerce alık kırlangıç güç bela aşar bu denizi de böyle bir kolaylık kimsenin aklından geçmez. Bunu ilk düşünen benim. Sıcağın etkisiyle olacak, az önce geldi aklıma. Kızmadan bir kurtuluş yolu düşünmem gerekti. Eşimden bile bir yardım bekleyemezdim. Uçarken başımı geriye çeviremezdim. Uzun süre uçtum. Yoruluyordum. Birden ters dönüp silkindim. Tırnaklarını etime geçirdi. Bana bak koca kafalı. Beni düşürsen bile gelip gene konacağım sırtına. Boşuna yorma kendini, dedi. Doğruydu. Güneş batıya devrilmişti ama sevinemiyordum. Bir daha denedim. Çok ağırsın. Kıyıya değin taşıyamam seni. Birlikte düşeceğiz. Bana göre hava hoş. Sen düşersen gider, bir başkasının sırtına konarım. Bak, sizinkilerden biri daha düştü. Kurtuluş yoktu. Binlerce soydaşım arasından niye beni seçmişti bilmiyordum. Ama seçildiğim belliydi. Ben taşıyacaktım bu yükü. Konuştukça daha ağırlaşıyordu sanki. Yuvalarını, eşlerini anlatıyordu. Sizinkiler bu oyuna düşüyor. Kötü olduğunu bile bile ağzımı açtım. Güçlükle soluyordum. Boğazım yanıyor. Kurtuluş inmekte mi? Hayır, düşersem bilmeden düşeyim. Eşim sağ ilerimdeydi. Gittikçe yabancılaşıyordu. Kendi kanatlarım bile. Güneş bir kavak boyu kalmıştı denize. Boyuna düşüyorlar. Birden karayı gördüm. Bağırdım. Başkaları da bağırdı. Telaşla uçuyordum. Kara yaklaşıyordu. Yaklaştı. Kumsala yüzlercesi inmişti benden önce. Sere serpe. Sırtımdaki yaratığı duymuyordum artık. Kanatlarımı, bacaklarımı koyverdim. Aralarındaki bir boşluğa indim. Tökezledim. Doğruldum. Ağzımdan kumlar dökülüyordu. Bacaklarım bitkindi. Duramayacak mıyım? Olmaz bu. Olamaz. Düşmemem gerek. Ayakta kalmam gerek. Kentten. Yaşanmaz. Kalk, kalk diyordu biri. Duyuyordum. Sol yanağım yanıyordu. Adamın vurduğu yanağımdı bu. Kolumdan tuttu, kaldırdı. Gücün doğruldum. 5-6 kişi durmuş, bana bakıyorlardı. Bir de çocuk vardı. Tümünü gördüm bir bakışta. Gözleri şakıyordu. Geçen gün sucuk aldığım bakkalın gözleri geldi aklıma. Dayanamayacaktım. Kahredici bir sıkıntı vardı içimde. Birden hatırladım. Eve varınca kendimi öldürecektim. Rahatladım. Dikilenlerden biri, "Sulanır mısın herifin karısına?" dedi. "Yalan," dedim kaygısızca. "Susun be," dedi. "Ne var gülecek? Dağılsanıza siz." Üstümdeki tozları silkiyordu eliyle. Tanımadığım biriydi. Önce çocuk yürüdü, sonra ötekiler. İkimiz kaldık yalnız. Üstümdeki tozları silkiyordu boyuna. Yüzüm yanıyordu. "Ben Ali'yim," dedi. Ali'ymiş. Bir Ali vardı Manisa'da. "Buralıyım ben," dedi. Şimdi sokaktan geçenler bana bakmıyorlardı. Yediğim yumruğu görmemişlerdi. "Eyvallah," dedim. Gidecektim. Kolumu tuttu. "Olmaz. Kan var yüzünde. Şuracıkta odam." "Gel de silelim," dedi. Yürüdük. Tahta basamaklardan çıktık. İkinci kattaydı odası. Yalnız yaşadığı belliydi. Duvarda bir genç kadın resmi vardı. Sarı saçlıdır diye düşündüm. Yüzümü ispirtoyla silerken sordu. "Niye vurdu sana?" Anlattım. İşten dönüyordum. Orada olanları anlatmadım. Her günkü gibiydi. Bir özelliği yoktu bugünlerin. Ama ben bugün vermiştim kararımı. Eve gidince kendimi öldürecektim. Bunları söylemedim. Karşıdan geliyordu kadın. Eski bir tanıdık gibiydi. Oysa hiçbir kadınla tanışmışlığım yoktur benim. Yol ortasında durakladım. Yanındaki adamı görmemiştim. Sol yanıma vurdu. "İşte bu. Hergele," dedi. "Karı oldu mu yanlarında aslan kesilirler. Dişine göre bulmuş seni. Kısa boyluyum ben. Bücürüm. Bacaksız," derdi babam. Kızardım. Ama ona kızmadım. Kalktım. "Aldırma," dedi. Aldırdığım yoktu. Çıktım. Manavların önünde domatesler, dolmalık biberler yığılıydı. Sonra kocaman ak benekli, donuk yeşil karpuzlar. Bunlar ötekiler içindi, ben başkaydım. "Sen başkasın," derdi öğretmen. Başı benim söylemeyeceğimi bildiği bir sözü kaçırmaktan korkuyormuş gibi öne eğik, sağ eli kulağında, gözleri kısılmış, yüzünde belli belirsiz pis bir gülüş, "Değil mi filozof?" Ötekiler gülerlerdi. Çın çın öterdi sınıf. Utanırdım. Yine utanıyordum. Kira isteyen bu yıpranmış kadın elinin arsızlığına, yüzüne bakmazdım. Yıllardır alışmam gerekirdi. ama olmuyordu. Her ayın birinci günü, Madame Salon dediği bu kara tahtalı, loş, isli, pişmiş soğan kokulu yerde, kapıya yakın bir koltuğa oturmuş, kiracılardan para toplardı. 3 onluk bıraktım eline. Al bakalım, hakkınmış gibi ye demişti Muhtemet aylığımı verirken. Tam o zaman mı istemiştim ölmeyi yoksa? Ağustos böceğinin sözü kafamın diline o zaman mı takılmıştı? Bütün dünya bana bir yaşama borçlu. Ötekiler bana tuzlu kahve içirdikleri zaman bir Muhtemet kalırdı gülmeye. Gözlüğünün üstünden bakardı. Odam alacakaranlıktı. Işığı yaktım. Perdeler inik, bir de kapı sürgülü oldu mu, kendi ülkemdeyim burada. Yeğindim, sivrisinek gibi. Tavana baktım. Büyük eksiklikti bu. Ustalık üst üste kocaman yapılar dikmekte değil, odaların tavanına sağlam halkalar çıkmaktaydı. Birden çocukluğumun asılmışını gördüm. Dili, gözleri dışarıda, sümüklü korkak. Bütün dünya bana bir yaşama borçlu. En iyisi ahu içmekti ama aramak için yeniden ötekilerin arasına çıkmak gerekti. Ulan sağ ayağın 6 parmaklıymış senin be. Yalan derdim. Ayakkabımın bağına uzanırdım. Katıla katıla gülerlerdi. Şaşırır kalırdım. Muhtemet gözlüğünün üstünden bakardı. Sen başkasın derdi öğretmen. Sınıf çın çın öterdi. Hey bücür, temize çek şunu. Bücür bendim. Bu suratla mı be? Vazgeç, korkar kadınlar. Çağımızın öncüsüydüm ben. Ama beni yerden kaldıran adam üstümü başımı silkmişti. 20 liraya bu gömlek ha? Kazıklamışlar seni. Benimkine bak, 13 liraya. Sonra o bakkal, yarım kilo sucuğa 5 lira alanı. Bütün dünya bana bir yaşama borçlu. İstemiyordum alacağımı. Bilek damarımı kesecektim. Ötekiler kapımı kırınca ne yapacaklardı acaba? Madam kızardı belki. Önce karşı duvara kara boyayla kocaman bir yaşanmaz yazacaktım. Doğrulurken kalçama bir sancı saplandı. Bugün üstüne düştüğüm kalçamdı bu. Birden beni yerden kaldıran adam geldi aklıma. Ben Ali'yim demişti. Kolumu tutmuş, üstümü başımı silkiyordu. Ötekilerden biri değildi. Yüzümü silerkenki bakışı vardı. İçimde bir eziklik, kudurgan bir sevgi büyüdü birden. Kafamda her şey yerli yerine oturdu. Köşedeki sepetten havan elini alıp iç cebime koydum. Ağırdı. Sokağa çıktım. Odasında yoktu. Kilitliydi kapısı. Üst kata çıkan merdivenin kuytusuna oturup bekledim. Çok bekledim. Bir ara sokağa yağmur yağdı. Sonunda geldi. Kalkarken gördü beni. Sen miydin? İyi ettin de geldin. Gel içeri girelim dedi. Odanın aydınlığında yürürken sendelediğini gördüm. Gözleri ışıldıyordu. Sevinçli. Biliyor musun? Seviyor beni. Kim? Bu mu? Duvardaki resmi gösterdim. O. Saçları sarı mı? Evet. Anlattı. Önce bir gazinoya gitmişlerdi. Ben artık dinlemiyordum. Sol kolum havan elini bastırıyordu. Sarhoş olduğum belliydi. Duvardaki kadın onu sevemezdi. Yazılı ödevini yaptırıncaya değin, adamın gözüne gözüne bakan, sonra ötekilerle birlikte gülen, benim tanıdığım sarı saçlıdan bambaşka biri miydi bu? Değildi. Sevmiyordu onu. Aldatıyordu. Aldandığını anladığı zaman nasıl üzüleceğini biliyordum. Konuş bakalım. Konuş diyordum içimden. Sen hiç olmazsa mutlu gideceksin. Her şey benim kafamda oturgun düzene uygun geçecekti. Değişmezdi bu. Üstümü silkmişti. Pisliğin içinde işi yoktu onun. Neyin var senin? Hasta mısın dedi birden. Yo, çok iyiyim dedim. Gerçekten de öyleydim. Şarap var dolapta. Birer bardak içeriz ha? Dolaba doğru yürüdü. Ben de yürüdüm. Önce dönecek sandım. Oysa sendeliyormuş. Havan elini sağ elime aldım. Bütün gücümle vurdum başına. Yüzü koyun düştü. Odayı korkunç bir gürültü kapladı. Nice sonra döşemeye kan aktı. Öylesine yeğindim ki hop desem uçacaktım. Sivrisinek gibi. Şimdi kendimi öldürebilirdim. Atılmış. Çoktandır deniz üstünde taş sektiriyordum. Yuvarlaklar 3 kere sekiyordu, yassılar 5 kere en çok. 6 sekse 1'i bırakacaktım. Kolum ağrımıştı. İyi geliyordu ama düşündürmüyordu. O Irak kasabanın gölündeki gibi denizin böyle gölleştiğini hiç görmemiştim. Çarşaf gibiydi, kırışıksız. İleride bir kayık vardı. Kayıktaki adam balık avlıyor olmalı diyordum. Kıpırtısız öyle duruyordu. İlkten dönsün diye beklemiştim. Bayılırım balık tavasına. Adam kıyıya çıkınca konuşacaktık. İşsiz olduğumu öğrenince yanına alacaktı beni. Birlikte avlanacaktık. Bir cigara yaktım. Arkamdan şehrin uğultusu geliyordu. Kimseler yoktu kıyıda benden başka. Birden kayıktaki adamın hiç dönmeyeceğini düşündüm. Kızdım. Hey diye bağırdım. Duymadı. Sağır köpoğlu. Bir sağır daha tanımıştım ben eskiden. Biri konuştu mu elini kulağına atardı. Ama nerede? O ırak kasabada mı? Unutmuşum. Var gücümle bir taş savurdum kayıktan yana. Az öteye düştü. Ne uzaktaymış kayık. Deniz yuttuğu taşın farkında bile değildi. Cüp dedi yalnız. Hepsi bu. Bir el yapıştı yüreğimi. Sıktı. 6 gün mü 7 gün mü oluyor aylaktım. 25 lirayı veren adam yere yere bakmıştı. Sormadım. Önemli olan neden atıldığım değildi. Atıldığımdı. Adamın yere bakışında avutucu bir şey vardı. 2 gün yattım. Tam 2 gün iliğim kemiğim bayram etti. Paranın 20 lirasını adama vermiştim. Kalın kalın basıyordu yere. Odanın tahtaları gıcırdıyordu. Hihi dedi biri arkamda. 6 kere sekecek gibi görünen bir yassı çakılı atıyordum tam. Döndüm. Bir kızdı bu. Eski bir entari vardı sırtında kirli. Gel sen de at dedim. Bak deniz göl gibi. Gelirim ama parayı peşin alırım. Güzelceydi kız. Yanıklığın yıkık, alçak bir duvarı üstündeydi. Oturmuş büyüyecek, kara ayaklarını sallıyordu. Taş atana para vermiyorlar burada dedim. Bedava bu iş. Züğürt sen de dedi. Kızdım. Hadi oradan kokmuş dedim. Kokmuş sensin. Ayakların kokuyordur senin. Vay kaltak, nereden biliyorsun ayaklarımın koktuğunu? Sen git de yıkan dedim. Para almak istiyorsan önce yıkan, öyle gel. Taburadan duyuluyor kokun, leş gibi. Uzun uzun sövdü. Duvarın ötesine atladı. Başladı iri iri taşlar atmaya. Ne de denk atıyordu? Eğile sıçraya savuşturdum taşları. Sonra yanıklığın içine yürüdü. Dönüp dönüp bakıyordu giderken. Tahta bir kulübeye girdi. Kulübenin üstü kapkara tenekeydi. Duvardan atladım. Yola doğru yürüdüm. Yanıklığın öte yanından geçiyordu yol. Kulübe 50 adım uzaktaydı. Gölgesinde bir küçük çocuk oynuyordu. Uzun uzun bakıştık. İlkten o çevirsin gözlerini diye bekledim. Çevirmedi. Teneke damdaki borudan duman tütüyordu. İçim kazındı. Yürüdüm. Cadde kalabalık gibi geldi bana. İnsanların birbirine benzerlikleri, tümünün iki ayaklı oluşu şaşılacak şeydi. Hasır sepetinde 3 ekmekle bir kadın geçti. Manavın önünde 2 kişi vardı. Durdum. Uzandım küfelerin birinden bir elma aldı. Kaça bunun kilosu diyecektim. Elimdeki en irisiydi. Kimsenin bana baktığı yoktu. Elmayı cebime attım. Yürüdüm. 5 adım sonra arkamdan kısık bir ses aşırdı dedi. Döndüm. Kim o aşırdı diyen diye bağırdım. Üçü birden dönüp baktılar. Gene birden çevirdiler başlarını. Beni görmemişler gibi. Ben orada yokmuşum gibi. Kentin göbeğine doğru yürüdüm. Her yanım insan doluydu. Kasten bakmıyorlardı cebime. Yoksa görürlerdi. Şişkindi. Kütük gibiydi. Aklım hep ondaydı. Yiyecektim. Odam uzaktı. Bir park çıktı önüme. Elmayı çıkardım. Sanki küfeden aldığım değildi bu. Kırmızılı, yeşilli, iri bir elmaydı. Karşıdaki otların içine fırlattım. İçimde teneke borudan çıkan dumanı gördüğümdeki aynı kazıntı vardı. Yandaki kanepede oturan bir adam bana bakıyordu. Beni görüyormuş. Ben oradaymışım gibi. Tek ayaklıydı bu adam. Bir bacağı tahtaydı. Bir cigara yaktım. Umutluydum. Yeni bir işe girecektim. Bu sabah yarın uğra demişti birisi. Çıkılmayan. Herkes esnesin. Her şey önceden bilinmektedir. Bu dünyadan hiçbir şey umulmamaktadır. Michelet. Para tomarı kırık tezgahın ardında yerdeydi. Elindeki kutuyu bıraktı. Eli baltalılar, kocaman gözlüler, sarı yüzlüler hiçbir şey görmüyorlardı. Kırıp yırtıyorlardı yalnız. Eğildi, tomarı avuçladı. Yağlımsı, kirli paralar. Cebine koydu. Polis dedi birisi. Çıkın, çıkın. Tezgahın ardına sindi. Kimse kalmadı içeride. Neden ben de onlarla çıkmadım dışarı? Yakalarlarsa beni burada. Birden çürük azı dişinin acısını duydu. Dişçi çekiciyle vurmuş gibi. Şimdi yalnız. Kalabalıktan biri değil. İleride bugünün insanlarını eli baltalılar, kocaman gözlüler diye hatırlayacak. Benim gözlerim de öyle büyük mü? Bu gece sanki yolunu şaşırmış da bilmediği bir kentin insanları arasına düşmüştü. Kalabalıkla sürüklenmiş, az sonra o da onlardan olmuştu. Kimsin sen arkadaş? Niye yırtmıyorsun sen demişti biri. Kıpkızıl gözleri vardı. Kaçıncı dükkanda bu girdikleri bilmiyordu. Onların arasındayken kafası durmuştu. Düşünemiyordu. Boydan boya yırtılmış kumaşların, gömleklerin, parçalanmış ayakkabıların, saatlerin, cam kırıklarının üstünde yürüyorlardı. Yolun taşları görünmüyordu. Şimdi yalnız. Para tomarını avuçlayalı beyninin saati kuruldu. Dışarının uğultusunu duyuyor. Anlamsız bağırışların karması bir uğultu bu. Korkutuyor onu. Çömeldiği yerde dizleri ağrıyor. Durumunu değiştirmekten korkuyor. Kapıdaki polis duyabilir. Az önce içeriye girmek isteyenlerle tartışıyordu. Bir de şu ağır, bunaltıcı koku, kırılan şişelerin salıverdiği, boyalı, şişman kadın kokusu. Kaçması gerek buradan. Caddenin ışıklarıyla azalan karanlığına alışınca paçavra yığınları üstünde kırık oyuncaklar gördü. Bebekler başlarına gelenden şaşkındılar. Ben mi kırdım onları? Hatırlayamadı. İleride tezgahın eğrilmiş ayağı yanında bir gazete vardı. Son iki harfi görünüyordu yalnız. An. Öteki harfleri yırtık bir çorap örtmüştü. Bir merak sardı içini. Vatan mı, yoksa tercüman mıydı bu gazete? Öğrenmek istiyordu. Yavaşça uzandı. Kıyısından tutup çekti. Bir şişe parçası tıkırdadı. Birden bir cep fenerinin yuvarlak ışığı düştü dükkana. Büzüldü. Işık boş raflarda, kırık tezgahın, yerdeki döküntünün üstünde gezindi. Geldi gazetede durdu. Yüreğinin sesi dışarının uğultusunu bastırmış. Ya polis de merak ederse bu gazetenin adını, bakmaya kalkarsa? Azı dişinin ağrısı, bir de bunaltıcı koltuk altı kokusu. Işık söndü. Dişinin ağrısı azalır gibi oldu. Cebindeki tomarı yokladı. Oradaydı. Rahatlık verici. Sevmediği, alışamadığı işinden onu kurtaracak. Bu toplumda kişinin özgür kalabilmesi için tek araç olarak düşündüğü paraydı bu. Yağlımsıymış, olsun. Temizi yağlısından değerli değildi onun. Yapacak tek şey onunla birlik buradan kaçabilmekti. Önünde 10 adım, yalnız 10 kısa adımcık, ileride camı çerçevesi indirilmiş kocaman bir boşluk vardı. Yan sokağa açılan. Sağında tezgahın ötesindeki kapıdan umudu yoktu. Bu 10 kısa adımı cam parçalarına basmadan atabilseydi. Sokaktan geçenler çabuk çabuk yürüyorlardı. Doğruldu. Dizlerinde bir karıncalanma vardı. Sallana sallana sokağa doğru yürüdü. İçi bulanıyordu. Sağına bakmaktan korkuyordu. Başını çevirse kapıdaki polise görüneceğini sanıyordu. Sokağa çıktı. Kimsenin ona baktığı yoktu. Caddeden gelenlerdi tümü. Yürüdü. Kesin bir düdük sesi geldi ardından. Sinirleri gerildi. Biri koşarak geçti yanından. Başka birisi, "Geliyorlar!" diye bağırdı. Seyirtti. Şimdi tümü de koşuyordu sokaktakilerin. Belli kuşkuluydular. İlerideki sokak lambasının ışığında görmesiyle yitirmesi bir oluyordu onları. Önünde koşanlardan birine yetişip geçti. Şah damarını gördü adamın. Kabarmış. Eve bir varsam, sola sapmam gerek. Bunu unutmayayım. Ya paralar düşerse? Elini cebine bastırdı. Oradaydılar. Sağdaki sokağa saptı. Ağzından soluyordu. Sık sık, iki kişi var ardımda. İzliyorlar beni. Sağa saptı. Daha hızlı koşmak istiyordu. Bir ekse şu ardından koşanları. Soldaki sokağa saptı. Uzun bir sokakta bu. Umut kırıcı. Yine o diş sancısı. Ayaklarını gücün kaldırıyordu yerden. Soluğu ağzından çıkarken gırtlağını yakıyordu. Yüreğim bu kadar hızlı çarpsın da durmasın. Koşamam artık. Yakalayacaklar beni. Dönüp baktı. Kimse yoktu ardında. Yavaşladı. Sağda bir arsa vardı. Karanlık. Gitti duvarın dibine çöktü. Leş gibi sidik kokuyordu arsa. Aldırmadı. Kurtulmuştu. Dişi de ağrımıyordu. Yüreği bulanıyordu yalnız. Kalktı, az öteye kustu. Akşam yediği fasulyenin acı yağı boğazını yaktı. Evine geç vardı. Yan sokaklardan dolaştı hep. Caddelerden korkuyordu. Soyundu. Işığı söndürüp yattı. Her yanı sızlıyordu. Nasıl dayandı bu geceye gövdem? Yarın düşünürüm arabayı. Az sonra uyudu. Bütün gece yitirip yitirip buldu parasını. Çevresinde dişçiler kuşattı. Çürük dişine çekiçle tak tak vurdular. Dairede ertesi gün hep o geceyi konuşuyorlardı. İçerisi kalabalık. Öteki odalardan gelmişler. Kimsenin iş yaptığı yok. O konuşmuyordu. İçi rahat. Sevmediği bu yerde günleri sayılı. Masanın önünde deftere bir şeyler yazıyor. ''Okudunuz mu gazetede?'' dedi birisi. Yağmacıları toplamaya başlamışlar. Evleri basıyorlarmış. Elinde kalem dondu. Yatağın içine, pamukların arasına tıkmıştım paraları. Ya bulurlarsa? Sabahki şemsiyeli adamı hatırladı. Hangi sokağa dönse ardından geliyordu. Sigaracının önünde durmuş, adam geçip gitmişti. Gene o kuşku uyandı kafasında. İzin alıp gitsem? Olmaz, anlarlar. Odayı dolduranlara iğrenerek baktı. Ne istiyorlar benden? Domuzlar. Öğleye değin nasıl oturacak burada? Sabri geldi, masanın önünde durdu. Geceki patırtıda var mıydın diye sordu. Yoktum dedi, kavga eder gibi. Evdeydim ben. İyi ki yoktun. Seni düşündüm dün gece. Parçalanmış otomobilleri gördükçe. Yüreğine inerdi. Birini ona verselerdi şunların diyordum. Oysa paramparçaydılar. İyi ki yoktun. Burada herkes bilir onun otomobile düşkünlüğünü. Sık sık takılırlar. Bir taksi bulsam der bazı. Patlıyorum burada. Canımın çektiği gibi yaşasam şu dünyada. Benim apartmanım olursa senin de taksin olur der Cevdet. Üstelik güler. Demek evdeydin dün gece, dedi birisi yandan. Baktı Cevdet'ti. Evet, tuhaf. Bir ara kalabalıkta seni gördüm gibi geldi bana. Kanı çekildi derisinden. Çürük dişi zonkladı. Benzetmişsin dedi. Evdeydim ben. Karnım ağrıdı durdu. Şimdi de ağrıyor. İyi buldum bu karın ağrısını. Çok şeyleri açıklar bu. Öyledir dedi öteki. Kuşkulu kuşkulu baktı. Gitti, ileride 4 kişili bir topluluğa karıştı. Bir şeyler anlatıyordu. Orospu çocuğu beni gördüğünü söylüyor. Bir yapışsa gırtlağına, sıksa, sıksa, gözleri dışarı uğrasa. Ürperdi. Kalem elinde duruyor. Yazamıyor. Bomboş. Unutamadığı bir şey var. Öğleyin kalması gerek burada. Öğleyin çıktı. Ana yola doğru hızlı hızlı yürürken birden duraksadı. Artin'in orada yerler öğle yemeklerini her gün. Ucuzdur. Yemeğe gitmezsem anlarlar. Az sonra aşı dükkanına girdi. Oradaydılar. Şoföre yer açın dedi Sabri. Gülüştüler. O da sırıttı. Canlarının şakalaşmak isteyişine şaşıyordu. Gücün yedi 2 kap yemeği. Ayak yoluna diye ötekilerden önce kalktı. Elini cebine attı. Bozuk parası yoktu. 1 yüzlük kalmış. Korktu bozdurmaya onu. Sanki herkes ona bakıyordu. Yarın veririm dedi Artin'e. Çıktı. Manavın yanına varınca arkasında ayak sesleri işitti. İzleniyordu. Omuzları kasıldı. Vay canına, sabahki adam bu. Şemsiyesini bırakmış ama o. Önüne çıkan ilk sokağa saptı. Hızlandı. Kurtulamıyordu ayak seslerinden. Birkaç sokak değiştirdi. Belki izlemiyordur beni. Neden olmasın? Evine gidiyordu. Şu soldaki ev belki de onundur. Evi geçti. Ayak sesleri de geçti evi. İtoğlu. Evine bile girmedi. Durdu. Ne olursa olsun konuşacaktı onunla. Döndü. Şaşırdı birden. Birkaç kadın vardı sokakta. İleride 2 çocuk top oynuyorlardı. Yandaki evin radyosundan bir erkek konuşuyordu. Ne oluyor bana? Saatine baktı. Biri geçmiş. Eve gidemez artık. Daireye gidecek. Korku, merak içinde 3,5 saat oturması gerek. Gitmezse olmaz. Bir umutsuzluk kapladı içine yürürken. Hep olağanüstü şeyler düşünmüştü. Yaşadığı düzenden kurtulmak için. Piyangolardan ummuştu. İşte beklediği geldi. Ama kurtulamıyor. Belli bir yaşayış uygulamışlar bana. Görünmeyen bir giysi giydirmişler. Sıkıyor beni. Çıkarıp atamıyorum. Düğmelerini çözemem mi? Bu bile güç. Ya çıkarıp atanlar? Tutuyorlar onları. Deliler evine kapıyorlar ya da Kodes'e. Alamayacağım boz arabayı. Sinirlerim bozuldu üstelik. Bir taksi geçti yanından. Durup baktı. Başka bakan yoktu arabaya yürüyenlerden. Sanki karamsarlığı arttı. Karşıdan gelen bir kadın yolundan çekildi. Gözlerinde korku vardı. Daireye varınca ayak yoluna girdi. Sıkıntılı 3,5 saatten 10 dakika çalmak için. Akşam eve yaklaştıkça içindeki korku büyüyordu. Ya buldularsa parayı? Karanlıkta beni bekliyorlarsa? Eve gitmese olmaz mı? Her gece evde yattığını herkes biliyormuş gibi geliyor ona. Bu gece eve gitmese suç işlediğine kanıt olacak bu. Sokağına döndü. Evi solda, ileride. Işıksız. İnsanlar geçiyor önünden. Her geceki gibi. Oysa başka olaylar bekliyordu. Kapının önünde durdu. Pencerelerde ışık olsa kimse yok. Sıkıştık mı yalnızlığımız daha koyulaşıyor. İçeri girer girmez kapıyı kilitledi. Gitti odasındaki ışığı yaktı. Yatacak köşede, bıraktığı gibi. Her şey yerli yerinde. Tozlar, tabandaki çamur parçaları. Yatağın içine bakmadı ama paraların orada olduğunu biliyor. Hiçbir şeyi değiştirmiyor bu durum. Daha gelmemişler. Her an basabilirler evi. Masanın önündeki hasır koltuğa oturdu. Yüzü sokağa bakan pencerelerden yana. Bekliyor. Kapkara içi. Orada yatağın pamukları arasında artık değerini yitirmiş paralar var. Dün gece onları bulduğundaki yürek çarpıntısını, kurtuluş sevincini düşünmek. Bir sigara yaktı. Keçe gibi ağzının içi. Acı. Karnının acıkması gerekirdi. Çok şey öğrendi bir günde. Kendi kendini bildi. Çıkamayacak batağından. Yok dedi yüksek sesle, yok. Bir çıkar yol bulamıyorum. İstediğim gibi değil. Benim için düzenlenmiş yaşayışı sürmem gerek. Sigarayı küllüye batırdı. Nasıl kurtulayım şu paralardan? Yarın gider, o yerin sahibini bulurum. Bu paralar senin derim. Yere düşmüştü. Çalmasınlar diye aldım. Al. Elini uzatır, sucuk gibidir parmakları. Sağ ol der. Ya demezse? Ya paraları alınca 5.000 lirası eksik bunun derse? Der mi der. Soluğunu kesip dinledi. Dışarıdan tık tık cama vuruyorlardı. Buz gibi oldu her yanı. Kim o dedi? Ses yok. Gücün doğruldu. Gitti perdeyi açtı. Kimse yoktu. Yalnız ışığa ışığa zorlayan bir kertenkele vardı camda. Hay pis hayvan. Yumruğunu kaldırdı, vurmadı. Deliriyorum ben. Perdeyi indirdi. Yatağa doğru yürüdü. Sökük yerinden soktu elini, paraları aldı. Mutfağa geçip ışığı yaktı. Ocaktaki küllerin üstüne attı paraları. Dağıldılar. Cebinden kibriti çıkardı. 200'lük alsam şuradan, kimse kuşkulanmaz. Bir yağmurlu kalırım. 300 liralık adamım ben. Yüzünü buruşturdu ama eğildi, 200'lük aldı yığından. Katladı, cebine koydu. Kibriti çaktı. Paralar yağlıydılar. Çabuk yandılar. İçindeki karartı ışıdı. Birden çişi geldiğini, karnının acıktığını duydu. Odasına geçti. Bol bir yemek olsa, anamınkiler gibi. Yarın diyordu soyunurken, yarın. Bitkindi, uyuyacaktı. Yarın bir işi daha vardı yapılacak. Gidip o korkunç dişçi koltuklarından birine oturacak, çürük azı dişini çektirecekti. 4. ayrımın sonu. Sayfa 69.